Ayrım 28. El Greco'ya mektup. Nikos Kazantzakis. Sayfa 358. 24. Viyana. Hastalık. Bedenim o kadar yorulmuş, ruhum öyle bir gerginlik içinde bulunuyordu ki vagonda gözlerimi yummuştum. Geçtiğimiz ülkeleri görmek için başımı kaldırmıyordum bile. Ok öyle çok gerilmişti ki içimde, bir şakaktan ötekine kopmak istermiş gibi bir yayın gıcırdadığını çoktan duymaya başlamıştım. Şakaklarım uğulduyor, boyun damarlarım durmadan atıyordu. Kuvvetimin bedenimden, belimden, atar damarlarımdan akıp yok olduğunu duyuyordum. Demek ölüm buymuş diye düşünmekteydim. Sakin, merhametli. İnsan sanki ılık bir banyoya giriyormuş da damarlarını açıyormuş gibi. Koynunda bebeğiyle bir kadın içeri girmek üzere, yalnız başıma uzanmış olduğum kompartımanın kapısını açtı. Beni görünce birden kapıyı kapayıp kaçtı. Kendi kendime, herhalde kafam kafatası gibi görünüyordu da kadın onun için korktu dedim. Yine iyi ki ecel, sana yaptığı gibi beynime vurmadı hocam. Viyana'ya vardığımızda trenden inmek, karşıki kulübeye gitmek ve bir gazete almak için bütün gücümü harcadım ama ayağım kaydı, bir demire çarptım ve baygın halde yere yığıldım. Ondan sonra hiçbir şey hatırlamıyorum. Gözlerimi açtığımda kendimi büyük bir salonda buldum. Sıra sıra karyolalar vardı, geceydi ve tepemde küçük mavi bir ışık yanıyordu. Başım pamuklar ve gazlı bezlerle sarılıydı. Büyük beyaz bir gölge şakaklarında iki beyaz kanatla yatakların arasında dolaşıyordu. Yaklaştı, Sirin, yumuşak elini nabzıma koyup gülümsedi. Alçak sesle "Uyu," dedi. Gözlerimi yumarak tekrar uyudum. Tuhaf, cıvık cıvık bir uykuydu bu. Erimiş ılık bir kurşunun içine dalıyormuşum da ellerimle ayaklarım ağırlaşıyormuş, onları kıpırdatamıyormuşum ve ruhumun kanatları yapışmış gibiydi. Hasta yatağında geçirdiğim bütün zaman bana derin bir uykuymuş gibi geldi. Günlerce ağzımı açıp yemek yiyemedim. Erimiştim. Kalkmam, hareket etmem imkansızdı. Her gün biraz daha battığımı hissediyordum. Önce belime, sonra göğsüme, boğazıma kadar çürümüş yaprak kokan ılık, yumuşak bir çamura batmaktaydım. Ölüm olmalıydı bu. Ara sıra dipten başımı kaldırıyordum, aklım yeniden aydınlanıyor, hemşireyi çağırıyordum. O biliyor, şakaklarında beyaz kanatlarla geliyor, yazmak üzere elinde kalem kağıt tutuyordu. Beynim çalışıyor, kendisi de çamura batmamak için diretiyordu. Hemşirenin yanıma gelmesine ve ona bir iki söz, bir haikai, kaostan çıkan her neyse söylemeye çalıştım. Bu haikailerin çoğu boşa gitti ama daha sonra ölüm çamurundan çıktığımda bazılarını yazdıklarımın içine kattım. Hemşire elimi tutar gülümserdi, hazırım derdi. Kağıdı dizlerine dayardı. Hatırlarım ince, bembeyaz elleri yazardı. Ben de gözlerimi yumup dikte ettirirdim ona. Sağ ol be insan, iki ayaklı, tüyleri dökülmüş orozcuk. Kulak asma, doğrudur. Sen sabahları ötmezsen güneş doğmaz. Hemşire gülerdi. Ateşli halinle neler yumurtluyorsun? Derdi. Sen yaz, Tanrı'nın yüreğinde ufacık bir kurt uyuyor ve düşünde Tanrı'nın bulunmadığını görüyor. Yaz, yüreğimi açarsan, yalçın bir dağ ve tek başına ona tırmanan bir insan bulursun. Bir de şunu, eğer kışın ortasında çiçek açarsan, beyinsiz badem ağacı, kar gelip seni yakar. Badem ağacı ilkbaharda yanıt verir, yaksın. Hemşire benzimin solduğunu görerek bana, yeter, bugünlük yeter derdi. Hayır hayır şunu da, aklın göğsün kapısını çalmasını, dilenmesini ve Tanrı'nın kapıyı açıp ona bir parça ekmek vermemesini seyretmek hoşuma gidiyor. Hemşire ısrar ederdi, yeter yeter, hayır hayır, ölürsem o Yunanistan'da bilmeleri için şunu da yaz, nereye gider ve nerede durursam dişlerimin arasında defne dalı gibi Yunanistan'ı taşıyorum. O zaman gözlerimi yumardım, şakaklarım boşalırdı. Yoruldum hemşire diye mırıldanır ve tekrar çamura dalardım. Hayatımın sevinç ve tehlikeleri, sevmiş olduğum yüzler, gördüğüm ülkeler gözlerimin önünden bulutlar gibi geçer, biraz durur, birden seyrekleşip kaybolur ve kah sağ, kah sol şakağımdan esen rüzgara göre yeni bulutlar yükselirdi. Bir gün ateşli olduğum bir sırada Hristoskalitisa Meryem'ini, Altın Merdivenli Meryem Manastırı'ndaki Meryem tasviri, Libya denizinin tepesine asılı bir Girit manastırını hatırlarım. Ne güzel gündü, ne tatlı ilkbahar güneşiydi o ve açık deniz nasıl parlayıp barbar ülkesine doğru nasıl uzanıyordu ve topuzlu kısa boylu tıknaz, savaşçı gibi burma bıyıkları, çatallı beyaz sakalları ve sırf zevkten ibaret olup kıvılcımlar saçan gözleriyle başrahip bizi gezdiriyor, manastırın mezarlığındaki keşişlerin mezarlarını gösteriyordu. Denizin üstünde kayanın içine oyulmuşlardı. Fırtına olduğu zaman deniz siyah tahta haçları ıslatıyordu. Haçların üstüne yazılmış olan bütün adlar silinmişti. Mezarlar arasında gezinmek hoşuma gitmiyordu. Geri dönmek istedim. Başrahip kolumdan yakaladı, sıktı, canım acıdı. Gülerek, gel delikanlıcığım dedi. Korkma, insanın ölümü düşünen hayvan olduğunu söylerler. Ben sana hayır diyorum. İnsan ölümsüzlüğü düşünen hayvandır. Gel de gör. Açık ve boş bir mezarın önünde durdu. Bu da benimki. Korkmayın be çocuklar, yaklaşın. Henüz boştur ama dolacak. Gülmekten kırılıyordu. Mezarı kazmayla kendi başına kayanın içine kazmış, mezar taşını da hazırlamıştı. Bakın üstüne ne kazıdım diye bağırdı. Eğilin korkmayın diyorum size, okuyun. Diz çöktü, oyma yazılardaki toprakları temizledi ve okudu. Senden korkmuyorum ey ölüm. Bize baktı, kulakları bile gülüyordu. Nasıl korkacakmışım maskaradan dedi. Bir katırdır o, üstüne bineceğim, beni Tanrı'ya götürecek. Öyle sanıyorum ki insanın en değerli, en özgür, mekan ve mantıktan kurtulmuş saatleri ateşli olduğu saatlerdir. Klinikten ayrılıp ışığa çıkabildiğim zaman Mayıs ayıydı. Parklarda leylaklar açmış, kadınlar saydam, çiçekli etekler giymişlerdi. Genç erkek ve kızlar yeni çiçek açmış ağaçların altında birbirlerine söyleyecek sırları varmış gibi alçak sesle konuşuyorlardı. Akşam üzeri dışarı çıktığımda hafif bir rüzgar esiyor, kadın saçlarıyla pudralanmış yüzlerinin kokusunu getiriyordu. Dünya bu diyordum, yeryüzü bu. Yaşaman ve beş duyunun, dünyanın içeri girdiği beş kapının iyi çalışması ve şunları söylemen, dünya iyi, hoşuma gidiyor, güzel şey. Sanki şimdi doğmuşum, sanki dünyaya bir an için inmişim de acı çekip fırlamış ve yeniden gözlerimi açıp bilinen kutsal ışığın içinde kendimi bulmuşum, ağaçların altında yürüyormuşum, insanların gülüşleriyle konuşmalarını işitiyormuşum gibi güneşle yıkanan dünyanın karşısında heyecan ve rahatlık duymaktaydım. Yavaş yavaş yürüyordum, dizlerim hala titriyordu, sabahın sisi gibi hafif çok renkli, tatlı bir baş dönmesi beynimi sarıyordu. Bu sesin ardında yarı sağlam, yarı hayalden yapılmış dünyayı görmekteydim. Hangi kilisede bilmiyorum ama birinde gördüğüm bir tasviri hatırladım. Resim iki kata bölünmüştü. Alt katta sarı saçlı, sağlam yapılı, azgın bir beyaz ata binmiş kıvranan, ağzından köpükler saçan, korkunç bir canavara mızrağını sokan Aya Yorgis vardı. Üst kattaysa hiç farksız, aynı mücadele devam ediyordu ama Aya Yorgis, at ve canavar çok hafif, dağılmaya ve havada yok olmaya hazır bir bulut halindeydiler. Viyana'nın sokaklarıyla parklarında dizlerim kesilerek yürürken o dünya fotoğrafının bu üst katını görüyor ve rüzgar eser de dağıtır diye ödüm kopuyordu. Birkaç gün sonra rüzgarın eseceğini ve onu dağıtacağını nereden bilecektim? Viyana güzel, baştan çıkarıcı bir kenttir. İnsan orayı daima sevdiği bir kadınmış gibi düşünür. Güzel, hafif meşrep ve koket. Giyinmeyi, soyunmayı, kendini vermeyi, kin gütmeden, aşksız, oynayarak ihanet etmeyi bilir. Yürümez, raks eder, bağırmaz, şarkı söyler. Tuna kıyılarında sırtüstü uzanmıştır, üzerine yağmur yağar, kar yağar, güneşlenir, bütününü görmene imkan verir ve sen şöyle dersin. Talia Erato Öfrosini. Talia komedi ve idil perisi, Venüs'ün arkadaşı olan üç tanrıçadan biri. Erato, duygulu şiirlerin perisi. Öfrosini'nin kelime anlamı büyük sevinç ve şükran. Eski ve yeni bir Yunan kadın adı. Viyana, dört ilham perisi. Hayata dönüşümden sonraki ilk günlerimde bu kentin tadını çıkarıyor, insanları dinliyor, dünyanın ışığını izliyor, soğuk sular içip lezzetli meyveler yiyordum. Odamın balkonunda gözlerimi kapatıyor, dünyanın uğultusunu dinliyordum. Dünya bana işçi arılar, yaban arıları ve balla dolu bir kovan gibi geliyordu. İlkbahar rüzgarıysa yüzümün üstünde gezinen tatlı ve serin bir el gibiydi. Ama Yavaş yavaş beden iyileşip ruh yeniden gemleri eline aldıkça bütün bu neşe bana çok sığ, çok tavuk beyinli ve en köklü ihtiyaçlarıma karşıtmış gibi geliyordu. Sanki burada bütün erkeklerle kadınları gıdıklıyorlarmışlar da öyle gülüyorlarmış gibi. İnsan bana metafizik bir hayvanmış ve umursamazlıkla söylenen küçük şarkı utanmazlıkmış gibi geliyordu. Neden olduğunu bilmeden gülmeyi yüzsüzlük sayan babamın yanına dönüyordum ama ben o nedeni biliyorum, oğlun babasından daha ileriye atabildiği tek adım budur. Sevdiğim trajik peygamberin ciddi, acımasız ve daha temiz sesi birden içimde duyulmaya başladı. Ses içimde, utanmıyor musun diye uluyordu. İnsana yedirmiş olduğum aslan beyni bu mu? Sana teselliyi kabul etmemeni öğütlemedim mi ben? Yalnız uşaklarla korkaklar umutlanır. Kararını ver. Dünya kötünün bir tuzağıdır. Oltadaki yemi ısıracak kadar alçalma. Açlıktan öl. Ve daha alçak sesle itirafta bulunurcasına, ben yapamadım, cesaret edemedim, sen başar, diyordu. Bu ses başka zamanlarda alayla dolu ve ıslık çalarak yükselirdi. Ne diye horozlanıp bağırıyorsun? En güç olan şey nedir? Onu istiyorum. Hangi din teselli kabul etmez? Ben ona inanıyorum. Ve sen aşağılık gizlice umut meyhanelerine, kiliselere gidiyor, eğilip nazaretliğe ibadet ediyor, elini uzatarak dileniyorsun. Tanrım beni kurtar, tek başına yola gir, ilerle ve ucuna kadar git, uçta boşluğu bulacaksın. Ona bak, senden yalnız bunu istiyorum, paniğe kapılmadan boşluğa bakmanı, başka hiçbir şey istemem senden, sen beynini hareketsiz tut, beni aş. İnsanın yüreği karanlık ve ele geçirilemez bir sırdır. Ağzı daima açık, dibi ise delik bir testi. Dünyanın bütün ırmakları içine aksa o yine boş ve susuzdur. Onu en büyük umut dolduramadı, şimdi en büyük umutsuzluk mu dolduracak? Acımasız sesin bana gösterdiği yön buydu. Basamaklar tereddütsüz, sağlam, gecikmesiz, acelesiz, soylu bir tempoyla boşluğa doğru gidiyordu. Ses budur diyordu bana. Son kurtarıcı budur. İnsanı umuttan, korkudan, tanrılardan kurtarır. Onu izle. Ben yapamadım, yetişemedim. Üstün insan geldi, bana büyük güveni vardı, sendeledim, onu saptıracak vaktim olmadı. Sen kendi üstün insanını, nazaretliği saptır. Benim yetişecek vakit bulamadığım yere ulaş. Özgürlüğün son noktasına. Boğuk ses beni böyle acımasızca itiyordu. Yavaş yavaş, hiç sesini çıkarmadan mutluluğun peygamberi, tümden kurtuluş yükseliyordu içimde. Ciğerim bir lotus çiçeği olmaktaydı ve o, tabanlarına mistik iki tekerlek konmuş, el parmakları titizlikle kavuşmuş, kaşlarının arasında ikinci bir göz gibi siyah bir şişkinlikle lotusun üzerine bağdaş kurmuş oturuyordu. Kurnaz, huzursuzluk verici gülümseyişi ince dudaklarından kocaman kulaklarına, alnının üstüne kadar yayılıyor ve bu yüksek uçurumdan aşağı bal gibi akıyor, bütün bedenini sarıyor, tabanlarına kadar varıyordu. Ayaklarının altındaki iki tekerlek kaçmak istermiş gibi hareket ediyordu. Bu da, bu da. Hayatıyla umutsuz, mağrur kehanetini yıllarca önce okumuştum ama unutmuştum. Anlaşılan henüz olgun değildim, dikkat etmemiştim. Asya'nın derinliklerinden, sersemletici çiçekler ve yılanlarla dolu karanlık bir ormandan, baştan çıkarıcı, egzotik bir ses geliyor sanmış ama sersemlememiştim. İçimden daha tatlı, başka bir ses beni çağırıyor, ben de güvenle onun yanına gidiyordum. Ama kentin alaylı gülüşleri ortasında egzotik, baştan çıkarıcı flüt yeniden duyuldu, gözlerimi kapatıp onu daha yakından dinliyordum. Sanki içimde hiç susmamıştı da, kıyamet gününün, Hristiyanlığın borusu onu bastırmıştı. Şeytani peygamberin aslan cebesini muhakkak ki beni güçlendirmişti ve boşluğu hayali bir tülle örtmeye çalıştığım için utanıyordum. Hala gerçekleriyle yüzleşemiyordum. Çıplak, itici. Uçurumla aramda İsa durmaktaydı. Acılı bir halde kollarını uzatmış, korkmayayım diye bakmama imkan vermiyordu. Ruhuma ihanet ediyor, ona işkence çektiriyordum. Ruhum tenle karışsın, ellere sahip olsun ve dünyaya dokunsun, dudakları olup dünyayı öpsün. Artık kendisine sarılan bedeni düşman olarak görmesin, ikisi el ele ilerleyip ancak mezarda ayrılacak şekilde dost olacak tek bir beden halini alsın istiyordu. Ruh istiyordu, istiyordu ama ben bırakmıyordum. Ben kimdim? Kendi içinde bir şeytan, yeni bir şeytan, bu da. Bu şeytan arzu ateştir diye bağırıyordu. Sevgi ateştir, erdem umut ben sen, cennet cehennem ateştirler, seni yakan ateşler. Evet, onları ışık yap, sonra üfle, ışığı söndür. Hindistan'da günün yakıcılığı sona erip küçük Hint köyünün sokaklarına, evlerin çatılarına ve insanların göğüslerine düşünce ilahi okuyucu ihtiyar kulübesinden çıkıp harekete geçer. Kapı kapı dolaşır ve dudaklarının arasındaki büyülü flütü ruhları iyi eden def ilahisi gibi tatlı, ninnili bir sesle çalar. Bu kaplan melodisidir, adına böyle derler ve söylendiğine göre günün yarısını iyi eder. Bu melodiyi daha açık bir şekilde duymak için odama kapandım ve geceli gündüzlü büyük kitapların üstüne eğilerek Buda'nın sözleriyle öğretisini okudum. Hayatımın baharında siyah kıvırcık saçlarımla tam mutlu gençliğin neşesi ve erkekçe kuvvetin ilk gururu üzerimdeyken saçlarımı kökünden kestim, sarı cübbeyi giydim, evimin kapısını açtım, çölün içine girdim. Ve çilecilik mücadelesi başladı. Kollarım kuru kamışlar gibi oldu. Bütün bir gün ve bir gece bir pirinç tanesiyle besleniyordum ve sanmayın ki pirinç o zaman şimdi olduğundan daha büyüktü. Tıpkı şimdiki gibiydi. Kıçım devenin ayakları, bel kemiğim tesbih gibi oldu. Kemiklerim dağılmış bir kulübenin tahta iskeleti gibi ortaya çıktı. Gözlerim derin bir kuyudaki sular gibi parlıyordu. Başım güneşte kuruyup buruşan susak gibiydi. Ama kurtuluş, çileciliğin bu çetin yolundan gelmiyordu. Bu da köye indi, yedi içti, bir ağacın altında oturdu, ne sevinçli ne üzgün, yalnızca sakindi. Dedi ki, kurtuluşu bulmadan bu ağacın altından kalkmayacağım. Parlak bir göz, temiz bir ruhla ruhların topraktan yükselip kaybolduğunu, çaresizliği, tanrıların bulutlar gibi gökte yayıldığını, bütün seyri gördü ve ağaca dayandı, ağaca dayanır dayanmaz çiçekler saçlarıyla dizlerine ve yüce mesajda beynine dökülmeye başladı. Sağa sola, öne arkaya döndü. Hayvanlarla insanlar da, tanrılar da böğüren oydu. İçine bir sevgi bürüdü. Dünyaya dağılmış, acı çeken kendisi için sevgi ve merhamet duyan, dünyanın bütün acısı, göğün bütün acısı onundu. İnsan bu berbat beden içinde, kan, kemik, beyin, ten, damarlar, sperm, ter, gözyaşları ve dışkı nasıl mutlu olabilir? Kıskançlığın, nefretin, yalanın, korkunun, acının, açlığın, susuzluğun, hastalığın, ihtiyarlık ve ölümün tehdit ettiği bu beden içinde insan nasıl mutlu olabilir? Otlar, böcekler, hayvanlar, insanlar her şey çürümeye doğru gidiyor. Artık ardında var olmayanlara bak. İnsanlar başaklar gibi olgunlaşır, tekrar filizlenir. Aşılmaz okyanuslar kurur, dağlar ufalanır, kutup yıldızı hareket eder ve tanrılar yok olur. Merhamet, merhamet. İşte Budist gidişin rehberi. Merhamet sayesinde bedenimizden kurtulur, ara duvarı yıkar, hiçlikle birleşiriz. Hepimiz biriz ve bu bir acı çekmektedir. Onu kurtarmalıyız. Bir damla su bile titreyerek acı çekse, ben de acı çekerim. Dört büyük kutsal gerçek beynimin içinde ayaklanır. Bu dünya bizim yakalandığımız bir ağdır. Ölüm bizi kurtarmaz, yeniden doğacağız. Susuzluğu yenelim. Şikayeti kökünden sökelim, içimizi boşaltalım. Ölmek istiyorum, ölmek istemiyorum demeyin. Hiçbir şey istemiyorum deyin. Aklınızı şikayetin, umudun üstüne çıkarın. Ancak o zaman canlı olarak var olmayışın mutluluğu içine girebilirsiniz. Kolunuzla bile yeniden doğum çevrimini tıkayabilirsiniz. Buda'nın biçimi karşımda hiçbir zaman ışık içinde yükselmedi. Başlangıçta Nirvana ile ölümsüzlüğü bir saydığımda Buda'yı da ordusunu dünyanın gerçeklerinin aksine yöneten umutun generallerinden biri olarak görürdüm. Ancak şimdi anlıyorum ki Buda insanı ölüme razı olmaya, ihtiyacı sevmeye, yüreğini evrensel akışa uydurmaya, madde ile aklın birbirini kovaladığını, birleştiklerini, doğurduklarını, yok olduklarını görmeye iter ve istediğim budur denmesini ister. Dünyanın doğurduğu bütün insanlar içinde Buda zirvede, tertemiz bir ruh halinde parlamaktadır. O hiç korkusuz ya da acımasız, iyilik ve bilgiyle dolu olarak derin derin gülümseyerek elini uzattı ve kurtuluş yolunu açtı ve onun arkasından Meme emmeye giden oğlaklar gibi sıçrayarak, yokluğa isteyerek boyun eğmiş bir halde bütün varlıklar gitmektedir. Yalnız insanlar değil, bütün hayvanlar, insanlar, canavarlar, ağaçlar. Bu da İsa gibi yalnızca insanları ayırmaz, hepsine acır ve kurtarır. Bu da görünmez güçlerin yardımı olmaksızın yüreğinin ta içinde dünyanın yaratılıp yok oluşunu duyuyordu. Güneş tepişmiş kafatasının içinde Lokman ruhu yoğunlaştı, bulut oldu. Bulut yıldız oldu, yıldız tohum gibi kabuk bağladı, ağaçları, tanrıları çıkardı ve sonra kafatasının içine ateş geldi ve her şey duman olup dağıldı. Günlerce, haftalarca bu yeni macerama dalmış halde yaşadım. Ne uçurulmuş insanın yüreği, yürek nasıl da çırpınır ve önündeki tüm beklenmedik yollara dalar? Acaba ölümsüzlüğe duyduğum arzu ve özlem mi beni mutlak ölüme götürüyordu, yoksa ölümle ölümsüzlük aynı şey mi? Bu da kurtuluşu arzulayarak 7 yıl acı çektiği ağacın altından kalkınca artık kurtulmuş bir halde büyük bir kentin meydanına bağdaş kurdu, konuşmaya ve kurtuluşu ilan etmeye başladı. Çevresine doluşup onunla alay eden dinsiz arhontlar, tüccarlar, savaşçılarsa yavaş yavaş ciğerlerinin boşaldığını hissettiler. İsteklerden kurtuluyor ve beyaz, kırmızı, mavi bayramlıkları Buda'nın cübbesi gibi sararmaya başlıyordu. Ben de aynı şekilde ciğerlerimin boşaldığını, beynimin sarı bir cübbe giydiğini hissediyordum. Viyana'nın büyük parkı Prater'da gezmeye çıktığım bir gece bir genç kız, boyalı bir kız ağaçların altında yanıma sokuldu. Korktum, adımlarımı hızlandırdım ama o bana yetişti, kolumdan tuttu. Ağır menekşe kokuyordu, ışıkta mavi gözlerini, boyalı dudaklarını, yarı açık göğsünü fark ettim. Benimle gel diye fısıldayıp göz kırptı. Ben tehlikedeymiş gibi bağırdım. Hayır, hayır. O neden dedi ve kolumu bıraktı. Vaktim yok kardeşim diye yanıt verdim. Beni bağışla. Kız sen deli misin dedi ve acıyarak yüzüme baktı. Keşiş misin? Bizi kimse görmüyor ki. Bizi bu da görüyor diyecek oldum ama kendimi tuttum. Bu arada kızın gözü yalnız olan başka bir yolcuya takılmış ve yanaşmak üzere ona koşmuştu. Büyük bir tehlikeden kurtulmuş gibi derin bir soluk aldım ve aceleyle odama döndüm. Buda'nın tam içine dalmıştım. Aklım sarı bir güne bakan olmuştu. Buda da güneşti. Bense onun doğuşunu, göğün ortasına gelişini, batışını izliyordum. Bir gün yaşlı bir Rumelili, su uyur ama ruhlar uyumaz demişti. Ruhum Budist hareketsizlik içinde mutlulukla uzanıyordu. Tıpkı insanın düş gördüğünü bilerek düş görmesi ve düşünde iyi, kötü, neyi görüyorsa sevinç, keder ya da korku duymaması, çünkü uyanacağını ve her şeyin dağılacağını bilmesi gibi dünyanın görüntü oyununun sevinçsiz, korkusuz ve heyecansız olarak gözlerimin önünden geçtiğini görüyordum. Bu görü çok çabuk dağılmasın, kusursuz kurtuluşu sözlerle sağlamlayayım da ruhum ulaşabileceği bir mesafede hissetsin diye Buda'nın sevgili öğrencisi Ananda ile olan bir diyaloğumu yazmaya başladım. Dağlardan barbarlar inmiş, kenti kuşatmışlardı. Buda çiçek açmış bir ağacın altında bağdaş kurmuş, gülümsüyordu. Ananda onun dizlerine başını dayamış, dünyanın hayali görüntüsü düşündüklerini dağıtmasın diye gözlerini yummuştu. Çevrelerinde çömez olmanın özlemini çeken dinleyiciler kurtuluşa ilişkin sözleri duymak için bekliyorlardı. Barbarların savaş açtıklarını duyar duymaz kızdılar. Üstad dediler, kalk, öne geç de barbarları kovalım, sonra bize kurtuluşun sırrını söylersin. Bu da başını salladı. Hayır dedi, gelmiyorum. Onlar öfkeyle bağırdılar, yoruldun mu, korkuyor musun? Bu da ben yolculuğu tamamladım diye yanıt verdi. Sesi yorgunluktan, korkudan ve vatan kavramından uzaktaydı. Hepsi öyleyse atalarımızın topraklarını savunmaya biz gidiyoruz dediler ve kente yöneldiler. Bu da hayır duam sizinle olsun dedi, elini kaldırdı ve hepsini kutsadı. Sizin gittiğiniz yere ben gittim ve döndüm. Sizleri burada bu çiçek açmış ağacın altında bekleyeceğim. Ancak o zaman oturup söyleyeceğim sözlerle sizin söyleyeceğiniz her sözün hepimiz için anlamı aynı olacaktır. Şimdi henüz çok erken. Ben başka şeyler söylüyorum, siz başka başka şeyler anlıyorsunuz. Yani farklı şeylerden söz ediyoruz. Haydi, iyi yolculuklar, hayırlısıyla buluşalım. Sariputta, anlamıyorum üstadım dedi. Bizimle yine simgeler kullanarak konuşuyorsun. Dönünce anlarsın Sariputo. Şimdi söyledim size, henüz çok erken. Ben insanın hayat ve acısını yıllardır yaşıyor, yıllardır olgunlaşıyorum. Bu kadar özgürlüğe hiçbir zaman ulaşmamıştım arkadaşlar. Neden mi? Çünkü büyük bir karar aldım. Ananda, büyük bir karar mı dedi ve başını kaldırdı, eğildi, Buda'nın kutsal tabanını öptü. Hangi karar? Ruhumu Tanrı'ya, sizin Tanrı dediğiniz şeye satmak istemiyorum. Ruhumu günaha, sizin günah dediğiniz şeye satmak istemiyorum. Özgürüm. Ne mutlu ruhuma ki Tanrı'nın ve günahın pençesinden kaçabilir. O, yalnız o kurtulur. Sariputo, niçin kurtulur dedi, ter alnından akıyordu. Neden kurtulur? Bazı sözler dudaklarında asılı kaldı ve seni yakıyor. Beni yakmıyor Sariputo, serinletiyor. Bilmiyorum, korkuya kapılmadan onu duyabilir misiniz? Gücünüz yeter mi? Sariputo, üstad dedi, savaşa gidiyoruz. Belki dönmeyiz, belki bir daha seni görmeyiz. Bize bu son sözü, bu son sözünü açıkla. Neden kurtuluyorsun? Bu söz yavaş, ağır, boşluktaki bir cisim gibi Buda'nın kısılmış dudaklarından döküldü. Kurtuluştan. Sariputo bağırdı. Kurtuluştan mı? Kurtuluştan mı kurtuluyorsun? Üstadım, anlamıyorum. Daha iyi Sariputo, daha iyi. Anlasan korkardın. Fakat bilin ki dostlar, benim özgürlüğüm budur. Kurtuluştan kurtuldum. Sustu ama artık kendini tutamıyordu. Bilin ki başka her türlü özgürlük tutsaklıktır. Bir daha doğacak olsam bu büyük özgürlük için savaşırdım. Kurtuluştan kurtulmak için. Ama yeter. Henüz konuşmamız zamansızdır. Siz savaştan dönünce eğer dönerseniz o zaman konuşuruz. Sağlıcakla kalın. Derin nefes alıyor, çömezlerinin tereddüt edişine bakıyordu. Gülümsedi. Ne oturuyorsunuz dedi. Şu anda göreviniz savaştır. Gidin, savaşın. Sağlıcakla kalın. Sariputo, hayırlısıyla görüşelim dedi. Gidiyoruz, Tanrı yardımcımız olsun. Ananda hareketsiz durdu, Buda sevinçle onu süzdü. Ananda, ben seninle kalacağım üstad dedi ve kıpkırmızı kesildi. Buda, sevgili Ananda dedi, korkudan mı? Sevgiden üstadım. Artık sevgi yetmiyor sadık dostum, yetmiyor. Biliyorum üstadım, sen konuşurken ağzını bir ateşin yaladığını gördüm. Ateş değildi Ananda, ateş değil, sözdü. Sen benim sadık, küçük dostum, bu insanüstü sözü anlamıyor musun? Anladığımı sanıyorum, onun için de seninle beraber kaldım. Ne anladın? Kurtuluş var diyen köledir. Çünkü her an, her sözünü, her davranışını tartar ve titrer. Kurtulacak mıyım? Gökyüzüne gidecek miyim? Umut eden bir ruh nasıl özgür olabilir? Umutlanan kişi bu hayattan, öteki hayattan korkar, orada kalır ve Tanrı'nın kaderini ya da merhametini bekler. Buda avucunu Ananda'nın siyah saçlarına koydu. Kal dedi. Çiçek açmış ağacın altında bir süre sessiz durdular. Buda sevgili öğrencisinin saçlarını yavaşça ve acıyla okşadı. Kurtuluş, bütün kurtarıcılardan kurtulmak demektir. En üstün, en yüksek, insanın güçlükle soluduğu özgürlük budur. Dayanabilir misin? Ananda başını eğmiş konuşmuyordu. Şimdi en büyük kurtarıcının kim olduğunu anlıyorsun ya. Sustu ve biraz sonra ağaçtan düşmüş bir çiçekle oynayarak, insanları kurtuluştan kurtaracak olan kurtarıcı. Alfabenin 24 harfiyle, başka taşlarım ve kirecim yoktur. Kurtuluşa varan yolu döşedim. Şimdi biliyordum. Biliyor ve dünyaya korkusuz ve sükunetle bakıyordum. Çünkü artık beni aldatamaz. Penceremden eğiliyor, erkeklere, kadınlara, arabalara, yemekler, içkiler, meyveler ve kitaplarla yüklü raflara bakıp gülümsüyordum. Hafif bir rüzgar esecek ve bütün bu alaca bulutları dağıtacak. Onları günahın gücü doğurdu, insanın susuzluk ve açlığı, küçük rüzgar esip dağılıncaya kadar bir saat, iki saat ne kadar elinden geliyorsa alıkoyuyor. Dışarı çıktım, sokakta hızla koşan bir insan dalgasına karıştım. Ben de onlarla beraber koşuyordum, artık korkacağım hiçbir şey yoktu. Bunlar çiğ taneleridir, şebnemden oluşmuş sistir diye düşünüyordum. Niçin onlardan korkayım? Onlarla birlikte gideyim de bakayım ne yapıyorlar. Kırmızı, mavi, yeşil ışıklı bir sinemaya vardık, içeri girdik. Kadife koltuklara kurulduk, dipte ışıklı bir perde. Üzerinden huzursuz, hızlı gölgeler geçiyordu. Ne yapıyorlardı? öldürüyor, ölüyor, öpüşüyorlardı. Yanımda bir genç kız oturuyordu, göğsünün inip kalktığını ve soluk alışını hissediyordum. Soluğu tarçın gibi kokuyordu. Bir ara dizi dizime dokundu. Ürperiyor ama çekilmiyordum. Bir an döndü, bana baktı ve salonun yarı karanlığı içinde bana gülümsediğini sandım. Artık gölgelere bakmaktan bıktım, gitmek üzere kalktım, kız da kalktı. Dış kapıda yine döndü, yine bana gülümsedi. Konuşmaya başladık. Başımızın üstünde mehtap vardı. Parka doğru yürüdük, bir banka oturduk. Mevsim yaz, gece tatlı, bal gibiydi. Leylaklar kokuyor, çiftler geçiyordu. Bazıları çimenlerin üzerine uzanmış, birbirine sarılmışlardı. Başlarımızın üstünde leylaklar arasına gizlenmiş bir bülbül ötmeye başladı ve yüreğim durdu. Kuş değil, herhangi bir kötü ruhtu bu. Bir zamanlar Girit'te Psiloritis'e çıkarken sanırım bu sesi yine duymuştum ve ne dediğini biliyorum. Elimi uzattım, kızın saçlarına koydum. "Adın ne?" diye sordum. Gülerek yanıt verdi. "Frieda, neden soruyorsun? Bana kadın derler." Ve o zaman ağzımdan korkunç bir söz kaçtı. Bu benim değil, atalarımdan birinin sesi olmalıydı. Babamın değildi. O kadınlardan iğrenirdi. Bir başkasınındı. Bu sözü ağzımdan kaçırır kaçırmaz korktum ama artık olan olmuştu. "Frieda, bu gece benimle kalır mısın?" "Bu akşam olmaz, yapamam. Yarın akşam olur." Hafifledim. Aceleyle kalktım, ayrıldık. Hızla evin yolunu tuttum. O zaman inanılmayacak bir şey oldu. Hala ürpermeden hatırlayamam. İnsanın ruhu gerçekten üç kat soylu olup öldürülemezmiş ve koynunda her gün çürüyen bir beden taşırmış. Öyle eve dönmek üzere yürürken kanımın beynime çıktığını duyuyordum, ruhum kızmıştı, bedenimin günaha girmeye hazır olduğunu hissetmiş, gurur ve öfkeyle ayağa fırlamış, ona izin vermek istemiyordu. Bütün kanım canlanıyor, yüzümde toplanıyor ve yavaş yavaş dudaklarımın, yanaklarımın, alnımın şiştiğini anlıyordum. Gözlerim öylesine küçülmüştü ki iki çizgi haline almış olmalıydı, görmeyi güçlükle başarabiliyordum. Adımlarımı hızlandırdım, sekerek koşuyordum. Eve varmak, aynaya bakmak, ne hale geldiğimi görmek için acele ediyordum. Sonunda varıp da ışığı yaktım ve aynaya baktığım zaman korkudan bir çığlık attım. Bütün yüzüm şişmişti. Acınacak bir halde biçim değiştirmiştim. Kıpkırmızı, taşmış etlerin arasından gözlerim ancak görünüyordu ve ağzım küçücük bir delik haline almış, açılamıyordu. Birden Frieda aklıma geldi. Yarın onu bu halde nasıl görecektim? Tutup ona bir telgraf yazdım. "Yarın gelemem, öbür gün geleceğim." Ve umutsuzlukla kendimi yatağa attım. Acaba bu ne hastalığıdır, cüzzam mı? Çocukken Girit'te hep parçalanıp dökülen, şişmiş, kıpkırmızı suratlı cüzzamlıları görürdüm. Bende doğurdukları acıyı ve bir gün şöyle demiş olduğumu hatırlarım. "Eğer kral olsaydım, bütün cüzzamlıların boynuna bir taş bağlar, denize atardım. Acaba şimdi o görünmeyen biri benim bu insanlık dışı sözümü anımsayıp bana acı çektirmek için bu hastalığı göndermiş olmasındı?" Bütün gece gözümü yummadım. Sabah olsun diye acele ediyordum. Belki ertesi sabaha kadar hastalık geçer diyor ve ikide bir şişkinliği geçti mi diye yüzümü yokluyordum. Sabaha karşı yerimden fırladım, aynaya koştum. Etten yapılmış uğursuz maske yüzüme yapışmıştı. Deri çatlamaya ve beyazla sarı arası bir su akmaya başlamıştı. İnsan değil, şeytandım. Telgrafı vermek üzere hizmetçiyi çağırdım. Kapıyı açıp da beni görür görmez bir çığlık attı. Avuçlarıyla yüzünü örttü. Yaklaşmaya cesaret edemiyordu. Telgrafı kapıp kaçtı. Bir gün, iki gün, üç gün geçti. Bir hafta, iki hafta, Frieda bir gün gelir, evde beni görür korkusuyla hep aynı telgrafı çekiyordum. Bugün gelemem, yarın gelirim. Hiç acı çekmiyordum ama ağzımı açıp yemek yiyemiyor, yalnızca bir kamışla süt ve limonata içiyordum. Sonunda dayanamadım, Freud'un ünlü öğrencisi Wilhelm Stekel'in psikanalizle ilgili birkaç eserini okumuştum, gidip onu buldum. Neden olduğunu bilmeden bu hastalığı bana ruhun verdiğini, suçun onda olduğunu kestiriyordum. Bilge profesör beni konuşturmaya başladı. Ona hayatımı, daha ergenlik çağımdan beri bir kurtuluş yolunu nasıl aradığımı, İsa'yı nasıl izlediğimi ama şu son zamanlarda dininin bana çok basit, çok iyimser göründüğünü, onu terk edip Buda'nın yolunu tuttuğumu anlattım. Profesör güldü. Dünyanın başını ve sonunu bulmaya çalışmak hastalıktır, dedi. Normal insan yaşar, sevinir, acı çeker, evlenir ve nereden nereye, neden diye sormakla zaman kaybetmeksizin çocuk yapar. Ama sözlerinizi bitirmediniz. Benden bir şey gizliyorsunuz. Her şeyi itiraf edin. Frieda ile nasıl karşılaştığımı ve ona nasıl randevu verdiğimi anlattım. Profesör Yüksek alaycı bir kahkaha attı. Ben sinirli sinirli ona baktım. Bu adamdan nefret etmeye başlamıştım bile. Çünkü içimdeki bütün kapalı kapıları zorlamak ve görünmez bir büyüteçle bütün sırlarımı araştırmak çabası içindeydi. Yeter yeter dedi ve hala alaycı olan bir tavırla kıkırdadı. Viyana'da kaldığınız sürece bu maske yüzünüzde yapışık halde duracaktır. Hastalığınız çilecilerin hastalığıdır. Biz ona bu adı veririz ve devrimizde çok seyrektir. Çünkü bugün hangi beden ruhuna boyun eğer? Siz hiç azizlerin hayatlarını okudunuz mu? Çileci ıssız Tebes'ten kaçar, en yakın kente koşardı. Çünkü fuhuş şeytanı birden üstüne biner ve bir kadınla yatması gerekirdi. Koşar koşardı ama eşi yaşmaya hazırlandığı sırada korkuyla bedenini cüzamın sardığını görürdü. Bu cüzam değil, hastalıktı, sizin hastalıktan. Böyle acıklı bir yüzle bir kadının önüne nasıl çıkabilirdi? Ona hangi kadın dokunabilirdi? Bunun üzerine çile mekanına, yalnızlığa koşar ve kendisini günahtan kurtardığı için Tanrı'ya şükrederdi. Azizlerin hayatını anlatan kitaplarda Tanrı'nın onu bağışladığını ve bedeninden cüzdanı sildiğini yazar. Şimdi anladınız mı? Budist dünya görüşüne gömülmüş ruhunuz, sizin ruh dediğiniz şey, kadınla yatmanın öldürücü bir günah olduğunu sanır, onun için bedeninin günah işlemesine olanak vermez. Devrimizde ten üzerinde bu kadar baskısı olan ruhlar seyrektir. Bilimle ilgili hayatımda bu türden olan tek bir olayla karşılaştım. Çok namuslu, çok dindar, Viyanalı bir kadın, kocasını çok severmiş. Ama adam cephedeymiş ve bu kadın rastlantı sonucu bir gençle karşılaşıp ona aşık olmuş. Bir gece aşığına teslim olmaya hazırmış ama ruhu birden isyan etmiş, karşı koymuş ve kadının yüzü sizinki gibi şişmiş. Onu yatıştırdım. ''Kocanız savaştan döndüğü zaman iyi olacaksınız.'' dedim ve gerçekten kocası savaştan döner dönmez, yani günah tehlikesi ortadan kalkar kalkmaz, yüzü yine eski güzelliğine kavuştu. Siz de aynı durumdasınız. Viyana'dan ayrılıp da Frieda'yı arkanızda bıraktığınız zaman iyileşeceksiniz. İnanmadım. Nispet eden bir eda ile geri döndüm. ''Bilimsel masallar.'' diyordum. ''Viyana'da kalacağım, kalacak ve iyi olacağım.'' Bir ay daha kaldım. Frieda'ya mektuplar göndermeye devam ediyordum. Bugün gelemem, yarın gelirim. Ama bu yarın bir türlü gelmiyordu. Ben de bıktım. Bir sabah kararlı olarak kalktım, gideceğim. Valizimi aldım, merdiveni indim, sokağa çıktım, istasyona doğru yürüdüm. Sabahtı, serin bir yel esiyordu. Kadın ve erkek işçiler sürüler halinde işlerine koşuyor, hala ağızlarında kalan bir lokma ekmeği çiğneyerek gülüşüyorlardı. Güneş henüz sokaklara vurmamıştı. Bazı pencereler açılıyor, kent uyanıyordu. Çok yavaş yürüyordum, keyfim yerindeydi. Ben de kent gibi uyanıyordum ve ilerledikçe yüzümün hafiflediğini, gözlerimin kurtulduğunu ve dudaklarımdaki şişkinliğin indiğini, dudaklarımın açıldığını duyuyordum. Islık çalmaya başladım. Serin rüzgar yüzümün üzerinden acıyan bir el gibi okşayıp geçiyordu. İstasyona varıp cebimden küçük aynamı çıkararak bakınca nasıl bir sevinç, nasıl bir mutluluk duydum. Yüzümün şişi tamamen inmiş, eski hatlarım, burnum, ağzım, yanaklarım meydana çıkmıştı. Şeytan kaçmıştı, ben yeniden insan olmuştum. O gün anladım ki insan ruhu korkunç ve tehlikeli bir kışkırtıcıdır. Etlerimizle iç yağlarımızın arasında sarılmış büyük bir patlayıcı kuvvet taşıyor ve bunu bilmiyoruz. Daha da kötüsü bilmek istemiyoruz. Çünkü öyle olursa namussuzluk, isyan ve yalan kendini doğrulayamaz, insanın sözde iktidarsızlığının ve yetersizliğinin ardına gizlenemez. Alçak, cesaretsiz ve yalancıysak suç bizimdir. Çünkü içimizde sonsuz güce sahip bir başka güç vardır ve biz onu kullanmaya cesaret edemeyiz. Çünkü onun bizi yakacağından korkarız, bırakırız yavaş yavaş hızı kesilsin, iç yağıyla et olsun. Bu gücün sahibi olmadığımızı bilmek ne korkunç bir şey. Bilseydik, insan ruhuna hayranlıkla bakardık. Yerde ve gökte insan ruhu kadar Tanrı'ya benzeyen başka bir şey yoktur. 28. ayrımın sonu, sayfa 376.